أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, ona yakın olmak ve ahirette de ona komşu olmak arzusuyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Cüveyriye annemizin birinci bölümünü görmüş, ikinci bölümüne yine beraberiz, tekrar tekrar hayırlara vesile olması dileğiyle. Evet efendim, asıl adı Berre olan, Berre binti Haris olan Cüveyriye annemiz, Mustalik oğulları gazvesi sonucunda, Müreysi gazvesi diğer ismine sonucunda Müslüman olmuştu ve Peygamberimiz Aleyhisselam onun adını, Berre olduğu adı efendim Cüveyriye'ye çevirmişti. Babası da Müslüman olmuştu, bunları görmüştük. Ancak şöyle bir akışta bu sefer farklı bir giriş yapmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam Haris ile yalnız kalınca kızı Berre'yi ondan istedi. Direkt giriyorum şimdi. Çünkü Berre yani Cüveyriye radıyallahu anha. Şimdi efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evliliklerini anlatan kitaplar çoktur. Bu konuda biraz sonra bir ifade kullanıp bazı tenkitler yapmaya inşallah çalışacağım. Bazı hataları düzeltme gayretine inşallah gireceğiz. Ben tekrar tekrar bu konuda hassas olunması gerektiğini de uygulayacağım. Orada göreceksiniz. Kızını Peygamberimiz Aleyhisselam'ın istediğini duyan Müreysi yani Mustalik oğulları reisi Haris bin Ebi Dirar sevincinden ne yapacağını bilemiyor tabi adam. Sen nasıl istersen öyle olsun ya Resulallah. Yani savaşı kaybediyor, bütün malını mülkünü kaybediyor, kızını kaybediyor. Sıfırlamışken birdenbire Allah-u Teala işleri, işte Allah'ın işi hep hayır vardır Allah'ın işinde. Ona da hayır diledi demek ki böyle bir güzel bir sonuca doğru gidiyor. Tabi daha sonra iyi şeyler gelecek inşallah, buraya biraz hızlı geçeceğim. Sadece babasının rızasıyla yetinmeyen Peygamberimiz Aleyhisselam efendim çağırdı, Hazreti Cüveyriye'yi çağırttırdı. Daha yeni dinlenmeye çekilen Hazreti Cüveyriye Resulullah Aleyhisselam tarafından çağrılınca yeni bir endişeye kapıldı. Tam kurtulmuşken bu çağrı neydi diye bir sorguluyor kendi kendine. Büyük bir merakla huzura varıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam herkese tebessüm ettiği gibi ona da tebessüm ediyor ve hiç beklemediği bir soruyu soruyor. Senin için bundan daha hayırlı olanı yok mudur? E tabi bu soru geçen haftaya bağlı ister istemez. Senin için efendim bundan daha hayırlı olanı yok mudur diye soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. E tabi Cüveyriye annemiz nedir o ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Nedir o ey Allah'ın Resulü? Aleyhisselam artan bir tebessümle seni zevceliğe kabul edeyim. Seni zevceliğe hanım olarak kabul edeyim. Bu inanılmaz teklif karşısında şaşırıp kalan Hazreti Cüveyriye bir an ne diyeceğini bilemiyor tabi. Dönüp babasına bakıyor. Anlaşılan o dünden razı. Hazreti Cüveyriye toparlıyor kendini. Kızarıp bozararak zoraki cevap veriyor. Siz böyle uygun gördüyseniz ben de razıyım ya Resulallah. Şimdi Burada bir şey düzeltmek istiyorum. O yüzden az sonra demiştim sizlere bunu konuya girerken. Bazı hadiseler var. Yazarken, okurken, anlatırken, paylaşırken kendimizi hadisenin içine koymadığımız zaman anladığım zannıyla tümüyle anlamadığımızı görürüz. Birisi budur. Şimdi efendim, Berre adlı bu hanım esir düşer, kocası ölür. Kavmi esir düşer. Çok zor durumdadır, cariye konumuna düşer. Peygamber aleyhisselamdan kurtulması için işte yardımcı olmasını ister. Peygamberimiz der ki ona, ben sana daha doğrusunu söyleyeyim mi söyle, sen benimle evlen. Bu tarz bir anlatım. Dinleyen bir hanımsa kendini cüveri yerine koysun. Dinleyen erkekse kendini Resulullah aleyhisselam yerine koysun. Yani savaşıyorsun bir kavimle, onu yeniyorsun. Oradaki kadının kocası ölmüş, bütün kavmi esir düşmüş, sıfırlamış. Efendim hürriyete kavuşmak için çare arıyor. Diyorsun ki benden evlenir misin? Olayları işlerken, yani bu ayrıntıya inmek lazım. Ben geçen hafta burayı ayrıntılı açtım size. Yani o kadıncağızın İslam'a giriş sürecini istedim. İşlemeye çalıştım başarabildiğim kadar. Ancak aleyhisselam bununla yetinmiyor. İşte onu gönderiyor, dinlenmesini sağlıyor. Tekrar çağırıyor babasıyla konuştuktan sonra. Yani esir olmuştu. Cariye konumuna düşecekti. Resulullah tekifte bulundu. Yardımını istedi. Aleyhisselam yardım etti. Sonra onu hürriyetine kavuşturdu. Dinlenmeye gönderdi. Tekrar geldi. Bundan daha hayırlısını. Şimdi daha anlaşılıyor. Bundan daha hayırlısı nedir? Peygamber aleyhisselama zevce olmak. Sadece hürriyet değildi bu. Sadece hürriyet değil. Nasiplerin en büyüğüydü. Nasiplerin nasibi de diyebiliriz biz buna. Esaretten kurtulmak için Berre adıyla gelen bu kadın şereflerin en şereflisine erdi. Esaretle gelen hürriyetti bu. Evet. Tabi hatırlayın şimdi. Aleyhisselam ne demişti? Senin adın bundan sonra Cüveyriye olsun. Adı Berre'ydi ya. Geçen hafta gördük. Olsun ya Resulallah. Ben artık Cüveyriye oldum. Radiyallahu anh. Evet. Yıllar sonra bile Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet edecekti. Cüveyriye binti Haris'in asıl ismi Berre idi. Resulullah aleyhisselam onun ismini Cüveyriye olarak değiştirdi. Bu rivayet hem İslam tarihi kaynaklarımızda hem de hadis kaynaklarımızda yer alıyor. Kıymetli dinleyenler. Peygamberimiz aleyhisselamın Hazreti Cüveyriye ile evlendiğini duyan Müslümanlar hemen harekete geçiyorlar. Şimdi güzelliği görün bakalım. Resulullah aleyhisselam Cüveyriye annemiz ile evlenince, yani dünün Berresi bugünün Cüveyriye anne olunca, Mustalik oğulları da onun hısımları oluyorlardı artık. Hassasiyeti gördük mü? Mustalik oğulları da onun, yani aleyhisselamın hısımları oluyorlardı artık. Resulullah aleyhisselamın hısımları köle ve cariye olmazdı. Olamazdı. İşte bu evlilik ile onun hısımları olmaları hasebiyle Mustalik oğullarına mensup diğer bütün esirleri de ashab-ı kiram serbest bıraktılar. Evet. Bu kutlu evliliğin sonunda Mustalik oğulları ile Müslümanlar arasındaki düşmanlık bir anda sona eriverdi. Evet. Bu büyük ikram ve iltifat karşısında bütün Mustalik oğulları gruplar halinde gelip İslam'a girerek onlar da sahabe olma şerefine erdiler. Bunların sayısı kadın erkek toplam 700 kişi olduğu rivayet ediliyor. Evet. İşte dünün Berresi bugünün Cüveyriye annemiz radıyallahu anha elbette ki öncelikle kendi yakınlarına vesile olmuştu. İlk önce babası Haris, sonra da kardeşleri Abdullah, Amr, Abdurrahman, Tufeil ve Amre gelip hepsi Müslümanlar olarak, Müslüman olarak kaynaklara geçtiler. Bu olay o kadar canlı yaşandı ki tarihe Cüveyriye hadisesi olarak geçti. Cüveyriye hadisesi olarak geçti. Bu kutlu evlilik herkese ayrı bir huzur ve mutluluk getirmişti. Şimdi efendim, burada üzerinde çok durulması gereken, açılması gereken, hatta biraz da yorumlanması gereken önemli bir rivayet daha paylaşıp bu açılması gereken şeye gelelim. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, bakınız ne diyor. Hatta bu konuyu en güzel bir şekilde değerlendirdiği gibi sonraki dönemlerde de sürekli anlatacak ve bu hadis kaynaklarımıza geçecek. Annemiz diyor, Ayşe annemiz, Resulullah Aleyhisselam'ın Cüveyriye ile evlendiğini haber alınca Müslümanlar ellerindeki Beni Mustalik esirlerini, bunlar artık Resulullah'ın hısımlarıdır diyerek hepsini serbest bıraktılar. Böylece Mustalik oğullarının hepsi serbest bırakılmış oldu. Hatta çok zor durumda olan o anda 100 tane kadın bilirim, onlar da serbest oldular. Ben kendi kavmi için Cüveyriye'den daha hayırlı bir kadın bilmiyorum. Ayşe annemiz bunu söylüyor. Şimdi efendim, gelelim asıl probleme ve bugüne taşınması gereken şeye. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe-i kiramın yaşadıkları sadece tarihsel bir olay değildir. Kur'an-ı Kerim'in hayata yansıma boyutudur. Bu insanların hayatları bir nevi Kur'an tefsiridir. Yani canlı Kur'an tefsiri bunların hayatları. Bunları açık ve net görüyoruz önümüzde. Şimdi elinize Resulullah aleyhisselam'ı anlatan kitapları aldığınız zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evliliğini anlatan bölümler var. Hayatı içerisinde de böyle sırayla devam eden bölümler de var. Ayrıca müstakilen Resulullah Aleyhisselam'ın evliliğini ve aile hayatını anlatan çokça kitap var, çokça makale var. Şimdi yani nedenselliğe, sebebe, sonuca, olaylara farklı bir şekilde belki tarihsellik boyutuyla, ilmi boyutuyla, bilimsellik boyutuyla belki bakıldığından bilmiyorum. Şöyle bir cevaba girerler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Cüveyriye annemiz ile evliliğinin sebepleri diye başlık atılır. Bu birçok annemizde var. Ve üzülerek belirteyim ve üzerinde durmak istiyorum. Bunu dinleyenlerin tarafından da yayılmasını istiyorum. Nedir bu? Koca koca kalemler, o güçlü insanlar bile nasıl hala böyle yazıyorlar onu da anlayamıyorum. Efendim, yani 100 tane kitap okuyun, 90'ı şöyle yazar. 98'i 99 diyesin geliyor da 100 diyemiyorum. Anlayın işte. Der ki, Peygamberimiz Aleyhisselam, Mustalik oğullarıyla olan düşmanlığı kaldırmak, onlarla dostluk kurmak için Cüveyriye ile evlendi. İleride göreceğiz Safiye annemizle evliliği. İleride göreceğiz Ummu Habibe annemiz ile olan evliliği. Yani ileride göreceğiz Aleyhisselam'ın Mariye annemizle olan evliliği. Bu tip evliliklerde aynı cümle kullanır. Filanca kavimle, kabileyle, milletle dostluk kurmak için Aleyhisselam işte şu hanımla evlendi. Yani yüzeysel baktığınız zaman hocam burada ne var ki diye sorarsınız. Yani niye takıldınız buraya, ne var burada? İşte burada çok şey var. Açıyoruz ilmihal kitaplarını. Fıkıh kitaplarını, nikah bölümlerini okuyoruz. Evlilik bölümlerini okuyoruz. Evliliğin şartlarına bakıyoruz. Sıhhatine bakıyoruz. Evlilik, karşı tarafla düşmanlığı, dostluğa çevirmek için kurulmaz. Yani şu kavimle, şu kabileyle dost olayım diye evlilik olmaz. Evlilik, iki tarafın anlaşmasıyla, rızasıyla olur. Rızası yoksa kadının sen nasıl kabileyi dost edeceksin ki? Yani savaşıyorsun, onları esir ediyorsun ve senden evleneceğim diyorsun. Yani yüzeysel bakıyoruz. Bu doğru mu? Yanlış. Aleyhisselam böyle bir şey yapar mı? Asla. Üsve-i hasene o. En güzel örnektir sallallahu aleyhi ve sellem. Her hareketini efendim güzelce yani araştıracağız. O günkü şartlarda nasıl anlaşılıyordu, ne manaya geliyor? Bunları iyi kavramamız lazım. Bunları anlamadan hadiseyi anlayamayız. Altını bir daha fıkıh olarak, ilmihal olarak çiziyorum. Ne demeye çalışıyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evliliklerinde efendim yapılan yanlışlık, fıkıh yanlışlık. Filanca kabile ile dostluk kurmak için onun kızını aldı. Onlarla evlendi. Açıyoruz şimdi fıkıhı. Ne diyor? Evlilikte iki tarafından rızası şarttır. Bir taraf istemiyorsa evlilik olmaz. Yani onun kabilesiyle dost olacağım diye eğer o istemiyorsa bunu nasıl alacaksınız? Peki doğrusu nedir? Doğrusu şudur. Düşman kabilelerle barışık olmak evliliğin sebebi değil, evliliğin tabii sonucudur. Evet. Yani düşman kabileden kız aldığınız zaman kızın rızasıyla onlarla dost olayım da İslam'a girsinler diye değil, onların kızını aldıktan sonra oluşur bu dostluk. Öyleyse üstüne basa basa kocaman kocaman söylemek, yazmak istiyorum. Düşman kabilelerle barışık olmak evliliğin sebebi değil, evliliğin tabii sonucudur. Ve bu sonuç güzel barış, güzel dostluk ortamının da oluşmasına vesile oluyor. Şimdi yani dost düşman deyimini kullanıyoruz şimdi biz. Yani nasıl olacak bu? Karşı taraflar niye düşmanız? Akide açısından düşmanız. Peki ben dinde mi vazgeçtim? Yok. Karşılıklı birbirimizin vatanına saldırmışızdır böyle bir düşmanlık söz konusu. Ondan vazgeçtim? Yok. Peki nedir bu? İşte bu nedirin neyi olduğunu iyi sormak, iyi soruşturmak, iyi anlamak ve anlaşılmasına kapı aralamak zorundayız. Onun yorumunun da iyi yapılması lazım. Nereye nasıl gittiğini iyi anlamamak lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir insana şiddet kullanmadığı, zorlamadığı, onları bir şeye mecbur etmediği gibi efendim yani kalkıp da onlara böyle bir zora götüren bir tarz ve tavır da itmesi mümkün değil. Böyle bir şey düşünmek de çok mantıksız oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam savaşta esir düşüyor. Birçok aşamadan geçiyor. Müslüman oluyor. Şimdi asil büyümüş, asil yetişmiş kabile reisinin kızı, netice itibariyle kumandan karısı, adam ölmüş efendim ve bunca sıkıntı, çile yaşanmış sallallahu aleyhi ve sellem ona bu teklifi götürüyor. Şimdi aleyhisselam evlenince onunla işte onlar düzelsinler, hakka gelsinler, hakkı dinlesinler diye onların kızını almak değil, onların kızıyla kızın rızası olarak evlenmek ve bu evliliğin sonucudur onların dostluğunun alınması. Çünkü bu şekilde evliliklerle çok kabile ile bağlantı kurulmuş, efendim güzel sonuçlar çıkmıştır. Ama tekrar tekrar söylüyorum, ilgili annelere sıra girdikçe burayı farklı boyutlarla tekrarlayacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyiyle, her şeyimize en güzel örnektir. Bunu bize Allah Kur'an'da böyle buyuruyor. Dolayısıyla evliliklere de örnektir. Zaten hadisi şerifteki Buhari hadisi malum haliniz. Aleyhisselam buyuruyor ki hem benim evliliklerim hem kızlarımın evliliği Allah'ın emriyle vahiyle olmuştur diyor. Yani geliyor Cebrail Aleyhisselam, ona göre malumatı veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de bu evliliği yapıyor veya kızını veriyor. Ama bunu yaparken işte bazen elime alıyorum ki siz şimdi alırsınız, okursunuz, görürsünüz. Bu anlattığım şey aklınıza gelecek. Yani işte Resulullah'ın hayatını okuyorsun, sıra buraya geliyor. İşte Mustalık Oğulları gazvesi oluyor, savaş bitiyor, esirler şunlar bunlar. Peygamber aleyhisselam işte o kabileyle dostluk kurmak, onların gönüllerini kazanmak, onları İslam'a ısındırmak, sonra İslam'a girmelerine vesile olmak için onların kızıyla evlendi. Hazreti Cüveyri ile evlendiği ifadesini okuyacaksınız. Çok kaynakta var bu. Bunu yazanlar, çizenler elbette kasıt yapmıyorlar. Ancak ben şunu düşünüyorum yani. Şimdi kendimizi koyacağız. Bugünküler buna empati diyorlar. Yani o kadar mal mülk kaybetmişsin, eş dost akraba savaş, o kadar ölü verilmiş yani kaybetmişsin, esir düşmüşsün. Seni hanım olarak istiyor adam. Bu öyle kolay bir şey mi yani? Değil. Öyleyse neden bu böyledir? Nasıl olması gerekir? Olayın aslı nedir? Bu konuştuğun kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi ne kadar anladık ki neyi konuşuyoruz? Yani ben tabii bunları böyle konuşurken de çok iyi anladım anlamında söylemiyorum. Aman öyle anlaşılmasın. Ama hepimiz biliriz fıkıhtan, ilmihalden ki evliliğin şartlarından. Yani kız istemiyorsa onu alamazsınız siz. Oğlan erkek istemiyorsa o kızı ona veremezsiniz. İki tarafın rızası gerekiyor. Bazı mezheplerdeki ayrıntılarda velinin rızası da var. Onu da biliyorsunuz. Ona girmiyorum ben. İyice fıkıh derinliğe inmiyorum. Peki bu rızalar niye var? Karşılıklı kabul, evet niye var? İşte karşılıklı rıza kabulden sonra karşı taraf. Eğer siz kalkar da düşmanın kızıyla onu dost edinmek için evlenirseniz, evliliğinizin sebebi evlenmek değil, düşmanı dost edinmektir. Düşman dost olursa evlilik bitecek mi o zaman? Ne olacak bu? Muta nikah olmuş olur. Yani belli bir amaç için yapılan evlilik, süreli evlilik olmuş olur. Bu da İslam'ın ruhuna aykırıdır. Anlatırken, yazarken, dinlerken bu hassasiyete hassas bir şekilde eğilmemiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mustalık oğullarıyla dostluk kurmak için Cüveyriye annemizle evlenmedi. Peygamberimiz aleyhisselam Cüveyriye annemiz ile evlenince onlara hısım oldu. O hısımlar da Peygamberimiz aleyhisselama gönülleri aktı. Hem İslam'a girdiler hem dost oldular. Yani sonucu bu şekilde oldu. Sonuçtan başa doğru giderken yani değerlendirmeyi yanlış yapmayacağız. Onların gönülleri kazanıldı amelle. Ama aleyhisselam sordu mu? Hazreti Cüveyri'ye sordu. Efendim bundan daha iyi bir şey ister misin dedi. Nedir dedi böyle böyle. Yalnız elbette ki bir konu akışı bir derse sığmadığı için iki bölüm halinde olunca kopuyor ister istemez konu. O yüzden ben acizane böyle bu tür ihtilafa meydan verecek konular gündeme gelince arzu ederim ki karışıklık olursa bir önceki bölüm girilip internetten tıklanıp dinlenirse zannederim aradaki kesinti de bağlantıya dönüşmüş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu evliliği yaptıktan sonra Cüveyriye annemiz artık kutlu evlilik ile mutlu bir hayata atılmış oldu. Şimdi efendim gelelim bu annemizin yakınlarına ki sohbetimizin, dersimizin asıl amacı bu biliyorsunuz. Resulullah aleyhisselamın hısımlarla olan münasebet. Şimdi çok önemsediğim için bunu üzerinde biraz ayrıntılı durmak istiyorum. Peygamberimiz aleyhisselam Cüveyriye annemiz ile evlendiğinde kayınpeder, kayınvalide, efendim kayınbirader ve baldızlar kimlerdir? Bunlarla nasıl bir iletişim, nasıl bir paylaşım içerisine girmiştir? Burada alacağımız örnekler nelerdir? Şimdi inşallah bunları sırasıyla görmeye çalışalım. Evet efendim. Hazreti Cüveyriye annemizin aile yapısına giriyoruz. Babası Haris bin Ebu Dirar. Haris bin Ebu Dirar Huza'a kabilesinin Mustalık oğulları reisidir. Haris'in adını bilmediğimiz hanımından. Kaynaklarda adı yok. Dolayısıyla Aleyhisselam'ın kayınvalideyle olan iletişimini paylaşamıyoruz. Çünkü hanımın adı verilmiyor. O anda yaşıyor mu, yaşamıyor mu, nerede mi? Ben o kadar araştırdım. Yani direkt yok demiyorum da diyemiyorum. Bunu diyemez kimse ama hanım yok demiyoruz tabii. Hanımı var da. Yani adı nedir, hayatı nedir, sahabe midir, değil midir? Bir rivayetlerde hiçbir yerde malumatı bulamadık. Beşi erkek, ikisi kız olmak üzere 7 çocuğu olduğu rivayet ediliyor. Bu durumda sallallahu aleyhi ve sellemin 5 erkek olunca ne oldu? 5 kayınbirader. 2 kız olunca ne oldu? Birini aldı, bir baldız olmuş oluyor. Kayınvalideye dedi ki az önce, bu kadıncağız adını bilmediğimiz, hayat hikayesi yok, onu direkt geçiyorum ama kayınpederi biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Geçen bölümde kısmi olarak bunları gördük. Onu şimdi özeti mahiyetinde, hatta ana fikri mahiyetinde geçecek. Haris bin Ebi Dirar, az önce söylediğim gibi Huza kabilesinin Beni Mustalık koluna mensup, oranın reisi aynı zamanda. Efendim, bu konuda kaynaklar onunla Peygamber Aleyhisselam'ın tanışıklığını geçen derste paylaştığım Hendek Harbi esnasına getirirler. Yani o esnada onu görmedi ama Aleyhisselam Hendek Savaşı için hazırlıklarını yaparken efendim bu kabile diğer taraftan Medine'ye baskın için hazırlık yapıyor ve yola çıkma aşamasındaydı. Bunları görmüştük. Aleyhisselam işte bu Mekke meşhur Hendek müdafaasından sonra 5. yılda Şaban ayında, Ocak ayına denk geliyor. O tarihte 627'ye denk geliyor. Efendim Müreysi gazvesine çıkacak ve bu savaşı kazanacak. Savaştan sonra Haris hayatını kurtaracak ama işte esir arasında değil, nereye kaçtıysa artık yok orada. Esirler var çok fazla. Efendim kızını kurtarmak için esaretten fidye için develer götürecek. Develeri götürürken Akik Vadisi'nde 2 tane deveye kıyamayacak, saklayacak onları. Orada bunları vermeyeyim diyecek. Huzura çıkacak Medine'de. Aleyhisselam'ın davranışı, kendisine karşı mülayimi, kızına olan o güzel muamelesi, bunları görünce Haris efendim beklemiyor da böyle bir şeyi. Sonuçta savaş vermişler, karşılıklı şehitler, ölüler var. Efendim böyle bu durumda korkusu da var tabii, problemi de var tabii. Hayatının tehlikeye düşme tehlikesi var. Ancak Aleyhisselam'la konuşmasından sonra Resulullah Aleyhisselam onunla çok güzel konuşur, davranır. Neticede Akik Vadisi'ne saklamış olduğu develer hakkında da ona malumat verince, o hadiseleri de görünce İslam'a girer ve Resulullah Aleyhisselam'ın yakınında yer alır. Aleyhisselam'a bir muhabbet beslemeye başlar. Efendim şunu söylemek lazım. Ben hep böyle hangi sahabeyi çalışsam, okusam, yazsam, paylaşsam hep onu görürüm. Hepsinde var. O yüzden ben genel bir cümle kullanmak istiyorum. Yani kim İslam'a girerse, Allah'a ve Resulüne iman eder, Müslüman olursa, Resulullah'a sahabi olursa, ona bu nasip olursa, Allah Teala, öyle görüyorum, muhtemelen diyorum yalnız, Allah Teala ona aynı zamanda Resulullah'ın sevgisini de veriyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmeye gelenler, imandan sonra onun için ölüme gidiyorlar. Canını almaya gelenler, can vermek istiyorlar onun için. Bu sevginin dışında izah edilemez. Kızı da peygamberimizle evlenince Resulullah Aleyhisselam'a kayınpeder olma şerefini elde eder. Zaten seviyeli bir insan, kabile reisi ve yine kabile reisi olarak kalır. Yani bir nevi Resulullah'ın oradaki idarecisi olur. Mustarak oğullarındaki idarecisi olur. Resulullah'a çok bağlıdır. Efendim sık sık gelir, kızının yanında kalır. Resulullah'ın yanında kalır. İslam'ın özelliğini, güzelliğini görür orada. Hayatı boyunca efendim güzel şeyler yaşar. Bunların bir tanesini bir örnek vereyim. Az erken bir örnek ama geriye kalmasın diye vereyim. Şimdi Müslüman, İslam esaslarına teslim olan insan malum. İslam esasları da Müslümandan ne zaman neyi istiyorsa İslam, onu yapmak durumunda Müslüman. İşte bu kabile, kabile olarak da İslam'a girince hepsi, elbette ki İslam'ın hükümleri de onlara farzı farz, vacibi vacip, sünneti sünnet oldu. Ve bunlardan bir tanesi de İslam'a, Resulullah'a bağlılığı, devlete bağlılığın getirdiği bir yükümlülük, sorumluluk, efendim zekat ve sadakaların ödenmesi. Bunlar Resulullah tarafından, onun görev verdiği memurlar tarafından toplanır, getirilir ve ilgili yerlere ilgililerce ulaştırılır. Genel kaidesi budur. İşte bu kabile de, Mustarık oğulları kabilesi de işte zekat, sadaka mevsimi gelir. Yani o artık ödeme yapmaları gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam Velid bin Ukbe adlı sahabeyi memur diye atar Medine'den. Git der Mustarık oğullarına. Efendim getirmediler, gelmedi. Daha doğrusu yani gelmenin zamanı gelmiş ama ödeme gelmedi. Herhalde de gelemediler. Git onları al, sahiplerini ulaştıracağız. Velid bin Ukbe altına atlar gider bu kabileye. Şimdi bundan sonrasını nasıl konuşayım? Nasıl anlatayım? Ben çok zorlanıyorum. Niye diyeceksiniz? Yani burada ne var zorlanacak? İnanın burada zorlanacak çok çok şey var. Hem o kadar çok çok şey ki, yani insan neyi diyeceğini, nasıl konuşacağını bilemiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam bu şahsı gönderiyor. Bu şahsın İslam öncesi bu kabileyle bir problemi var. Sıkıntısı var. Bu adam bunları yaşamış orada. Ancak Resulullah sen böyle bir vazifeyi, görevi verince benim onlarla sıkıntım var, gidemem diyemiyor. Gidiyor. Yani bir düşmanlık olmuş zamanında, biraz da korkuyor hayatından. Tam kabilenin olduğu yere girerken bakıyor halk toplanmışlar. Atlara binmişler, silahlar filan vesaire, bir intikal halindeler. Eyvah diyor. Bunlar benim geldiğimi duymuşlar, beni öldürecekler. Korkuyla atını geriye çevirir, süratle Medine'ye gelir. Ancak öyle zannettiği şey öyleymiş gibi anlatılır. Öyle zannettiği şey öyleymiş gibi anlatır. Maalesef, maalesef. Aleyhisselam hani der, niye hemen erkenden geldin? Hani vazife? Ey Allah'ın Resulü der. Hayatımı zor kurtardım. Beni az daha öldüreceklerdi. Onlar binden çıkmışlar. Beni kovdular, öldüreceklerdi. Zor kaçtım ellerinden. Ben biraz kısa kestim burayı. Korkuyorum bu cümleyi kullanmaktan çünkü. Aleyhisselam gazaplanıyor. Bu nasıl olur diyor. Hemen iki faaliyet yapıyor. Birinde bir ekip oluşturup, işte kurul, heyet deriz ya bugün, tahkik edecek muhakkikler, araştırın nedir durum. Diğer yanına ordu hazırlansın, üzerine gideceğiz der Aleyhisselam. Şimdi iki şeyi buradan gözden kaçırmayacağız. Bir tanesi genelde anlatılırken o birinciye aktardığım şey unutulur. Ordu öne çıkınca. Yani Aleyhisselam araştırılsın, vazife verir, araştırın der, nedir durum. Diğer taraftan ordu hazırlansın der. Araştırmaya başlarlar, ordu hazırlanır ve bu arada uzaktan birileri görünür. Bakarlar ki Mustarık oğulları geliyor. Başlarında kabile reisi efendim Haris bin Ebu Durar. Subhanallah. Ve bir düşman tavırları yok. gelirler, ya Resulallah derler. Vazifeli memurunuz gelmedi, zamanda geçti bunları ödeme zamanı. O yüzden biz kalktık, işte tedbir olsun, güvenliği sağladık, bu kadar asker adam getirdik biz. Benim konum ganimet, savaş, zekat bunlar olmadığı için burayı hızlı geçiyorum, bağışlayın beni. İşte bu arada ayet-i kerime nazil olur. Hucurat suresinin 6. ayeti. Hucurat suresi 6. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İnce ekum fasikun binebein. Bir fasık size bir haber getirirse, fasığın biri size bir haber getirirse, fetebeyyenu, onu araştırın. Fetebeyyenu, onu araştırın. En tusibu kavmen bi cehaletin. Yoksa bilmeyerek bir kavme, bir topluluğa kötülük yapmış olursunuz. Fetusbihu ala ma fealtum nadimin. Sonra da yaptığınıza çok pişman olursunuz. Ayet bu. Aleyhisselam ayeti kerimeden sonra Velid bin Ukbe'yi çağırır. Ayeti okur. Velid yerin dibine geçer. Şimdi aklınıza bu adamın durumu nedir? Ayette fasık diyor. Olay nedir? Aklınıza gelebilir. Bunlar fıkıh sire tarzı kitaplarda daha ziyade ayrıntılı açılır. Cidden çok ciddi bir hadisedir bu. Ancak işte neredeyse her derste vurgulamaya çalıştığım bir şey efendim. Neredeyse her derste vurgulamaya çalıştığım bir şey, şu an bir kez daha onu tekrarlamak durumundayım. Nedir o? Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiramın yaşadığı hadiseler sadece tarihsel olaylar değildir. Elbette tarihi hadiseler var ama yani o güne ait oldu bitti değil. Buyurun, birisi bu işte ispatı. Ha böyle olmuş, şöyle yaşanmış. Ha velide şu cezası verilmiş, şu olup bitmiş, bitmemiş. Elimizde ayet-i kerime var. Ve ayet-i kerimenin hükmü kıyamete kadar malum. Kur'an-ı Kerim bu sonuçta. Burada efendim Cüveyriye annemizin duruşu var. Burada Velid'in hatası var. Burada kayınpeder Haris'in, Hazreti Haris'in duruşu var. Burada asabın duruşu var. Çok şey var. Ama bir de ekstra mesaj var. Bir şey duyuyoruz. Hemen o şey doğruymuş gibi, aa öyle mi diye üzerine fikir bina ediyoruz. Haberin kaynağına bakmıyoruz. Özellikle bu sanal alem geliştikçe bu alanda insanlar birbirlerine dini içerikli mesajlar, bir şeyler gönderiyorlar. Efendim bunları paketleyen, hazırlayan kim? Arkasında hangi güç var? Ben hepsinin arkasında olumsuzluklar var demiyorum. Ama bana da geliyor bazen. Bakıyorum, görüyorum. Bu Müslüman yaptığı şey değil. Anlıyorum ama kaç kişi anlayacak? Bilhassa İslam tarihindeki bazı hadiseler, olaylar kısa kısa paylaşılıyor. Bakıyorum subhanallah. Bu öyle değil. Olayın içinden işlerine giren tarafı almışlar. Yani zihinlere nifak atmak için elinden geleni yapıyorlar. Bu tür haberleri yayan, yalan haber, yanlış haberi yayan, haberi getiren, götüren Kur'an ifadesiyle fasık, yoldan çıkmış sapık. Allah öyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikun binebe'in fetebeyyenu. fetebeyyenu. Fasık size bir haber getirirse araştırın. Haber kaynağına iyi bakacağız. Bir haberle hüküm vermeyeceğiz. Üzerine düşünce bina etmeyeceğiz. Bu hadise yaşandığında Cüveyriye annemiz işte zaten evde de heyecan kaplar kendisini. Nasıl olur der, yani niye bu kadar geciktirdiler? Niye getirmediler? Bu endişe var. Diğer tarafta kayınpeder kabile reisi Haris bin Dirar, Subhanallah, Resulullah'ın elçisi niye gelmedi acaba? Bu zekatı sadakaları niye götürmediler? Bunlar ilgili yerlere ulaştırılması gerekiyor. Niye kimse gelmedi? Herkeste bir güzel bir merak var. Güzel ama. Ve iki tarafta karşı tarafı hakkında olumsuz düşünmeden, altını çizin, tırnak içine alın, büyük büyük yazın. İki tarafta karşılıklı olumsuz düşünmeden, aynı zamanda Medine'de işte kadın kadına konuşulur ya, hanım sahabelerin hiçbirisi Cüveyriye annemize ya da diğer annelerimiz, kız senin nasıl kabilen var böyle, niye getirmediler gibi onun üzerine gitti giden yok. Ama bir yandan Cüveyriye annemiz bir şey olmamış gibi durmuyor. Subhanallah diyor, bunlar niye gelmediler? Bu devlete karşı bu vazife niye yapılmadı? Herkes böyle bir adeta, yani bu bir, nasıl söyleyeyim, yani bir tesbihin boncukları, taneleri gibiyiz biz yani. Bir araya gelince tesbih oluyoruz. Herkes vazifesini yapıyor burada. Lütfen burayı kaçırmayalım gözden. Resulullah Aleyhisselam'ın o güzel hayatı içerisinde, bakın biz evliliğini konuşuyoruz, hısımlarla olan bağını konuşuyoruz. Yani kayınpeder ve Resulullah'ın vazifelisi diğer tarafta. Ve mesaj gelmedi, yani sonuç gelmedi. Bu taraftan Aleyhisselam Hazreti Haris için damadı oluyor Aleyhisselam ve peygamberi oluyor. Oradan da diyor bir elçi gelmediği şey götürmeye. Diğer tarafta hanım var. Peki kayın biraderler nerede? Onlara müstakil ayırdım. Orada konuşmak istiyorum. Sadece üst düzeyde konuşmak istiyorum burada. Netice Aleyhisselam Velid'i gönderince git getir diye tabii haberi oluyor Cüveyriye annemizin. İnşallah diyor. Tabii o bilmiyor, Velid'den olan sorunu, problemi bilmiyor. İnşallah diyor, yani onlar da yola çıkmış olurlar. İnşallah yolda karşılaşırlar. Resulullah Aleyhisselam'a itaat etmek, tabi olmak, işte olması gereken neyse öyle olması gerekiyor. O da onu arzu ediyor. Neticede bu hadise yaşanıyor. Hadise yaşanıyor. Ayet-i Kerime geliyor. Olay anlaşılıyor. Ve Hazreti Haris radıyallahu anh işte geç kaldıklarını, daha erkenden gelmeleri gerektiğini beyan edip özür beyan ediyor. Ama diğer taraftan da Aleyhisselam'a bize buradan elçi gelirdi. O götürürdü. Yine gelip götürecek diye bekledik. Ondan dolayı geç kaldık der. Kimseyi suçlamaz. Suçlanmaz aynı zamanda. Sallallahu aleyhi ve sellem, neredesiniz ya? Ne zaman ödemiyorsunuz gibi. Onları bozmaz. Diğer taraftan eve gidiyoruz şimdi. Başka bir şey daha var. O nedir? Bazen eşimizin, yani erkeksek hanımımızın, hanımsak erkeğimizin. O yüzden ben eş deyimini kullanıyorum. Yakınlarından bir problem yaşayabiliriz. Ki yaşıyoruzdur yani. Bu kaçınılmaz. Hepimiz bunu yapıyoruz zaten. Yaşıyoruzdur. Yaşayın böyle bir şey demiyorum. Ne yapıyoruz? Lan kadın, sen işi babandan çektiğim, anandan çektiğim, kardeşinden çektiğim, amcandan çektiğim. Değil mi? Bunları çok kullanıyoruz. Senin şu akrabaların var ya. Senin sizinkiler var ya. Şu sizinkileri var ya. Hatırlarsanız çok oldu ama. Ta kaç bölüm önce Hazreti Hatice annemizi paylaşırken bu konuya genişçe girmiştim. Çünkü Hatice annemizin kardeşlerinden biri Resulullah'a çok eziyet ediyordu. Ve Aleyhisselam senin şu kardeşine Hatice bıktım ya dememişti. Annemizin ne kabahati var. Şimdi burada Cüveyriye anne mahcup ezik. Yani bir de o da önemli. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi de benim suçum yok, ben ne yapayım diye ortalıkta durmuyorsunuz. O da bir şey olmamış gibi durmuyor. O da bir taraftan mahcup oluyor. Neden gelmediler bunlar? Niye ödemeler yapılmadı? Annemiz üzülüyor. Ama Aleyhisselam annemizin yanına girip de ya senin şu kavminden ne biçim kavim bunlar diye, o da onu üzmüyor. Yani çok böyle güzel bir şey. Yani kadınlar bir o dedikodu konusu yapmıyorlar. Yani biz şimdi biz bunu biraz şeye benzetsek var yani böyle evli kardeşlerimiz yani yabancı uyruklu bir hanımla evli bir kardeşimizi düşünün. Biraz da olaya böyle bakın. Ve böyle bir sorun yaşayalım bakalım. Zaten sizinkiler der. Değil mi efendim? Zaten sizinkiler şöyle, sizinkiler böyle. Bu yanlışı çok fazla yapıyoruz. Ailemizin yakınları yani hısımlarımızdan bir problem gördüğümüzde efendim eşimizi bozmayacağız. Senin şu yakınlarından çektiğim nedir? Çünkü eşimizin kabahati yok. Ama ne yapacağız? Eşimizin hatırına hısımlarımıza karşı iyi davranacağız. Biz bunu başaracağız. Onu suçlamayacağımız o tarafı suçlamayacağımız gibi eşimize de çok iyi muamele edeceğiz. Resulullah Aleyhisselam burada Hazreti Cüveyriye annemizin adeta gönlünü aldığını görüyoruz. Adeta gönlünü aldığını görüyoruz. Çünkü ifade etmeye çalıştığım gibi güzel bir sahne bu. Yani açılması gereken, atlanmaması gereken sahne. Ben şuna da üzülüyorum. Siz de mutlaka okuyorsunuz, görüyorsunuz. Aleyhisselam'ın ki ben bunu çok tekrarlıyorum. Aile hayatına ilişkin çokça kitap var. İşte yazılır mesela çok muttakiydi, çok ahlaklıydı, namaz ehliydi, oruç ehliydi, efendim zikrederdi, sadaka verirdi, infak ederdi. Hepsi yapıyorlar bunu. İyi de yani ben onu örnek almak istiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Yuvarlak ifadelerle biz bu büyükleri örnek alamayız. Yuvarlak, muttakiydi. Muttaki ne demek? Sakınan demek. Nasıl sakınıyordu? Herhalde yani şimdi kocası Peygamber Aleyhisselam, etrafında sahabe-i kiram, toplumda gayet güzel. Tabi orada muttaki olursun. Gel bakalım buraya diye tam soru sorar. Bana sordular bunu. Bana bunu sordular. Ben ne cevap vereceğim? O yüzden bakıyorsunuz yani onlar arasında yaşanan problemlerin çözümü noktasında. Şimdi yani annemizin kavmi ödemeleri gereken devlete karşı vazifeyi geciktirmişler. Aleyhisselam yani annemize niye çıkışsın? Ama annemiz de bir şey olmamış gibi durmuyor. Ne yapsam ne etsem diye çare arıyor. Ama diğer taraftan kayınpeder ya bunların niye memur gelmedi. Gelip alsaydı canım ben mi getireceğim demiyor. O da biz götürelim bari. O da yola çıkıyor. Herkes yani herkes bir şey yapıyorlar. Çok tatlı aslında bir sahne bu. Bugün yani bir kurumun, derneğin, cemiyetin, cemaatin, teşkilatın bir şeyin yürümesi için efendim herkes vazifesini yaparsa bu teşkilat yürür. Çok da güzel yürür yani. Şimdi camiden çıkıyoruz. Cemaattan bir tanesi oradan bir çöp görüyor. Hoca bak orada çöp var. Hani hadis okuyorsunuz ya camiden bir şey çıkarmak sevaptır. Sen çıkarsana bunu. Hocaya söylüyor. Subhanallah. Hadis-i şerif hocaya demiyor ki. Kim görürse diyor. Hoca dönse dayı sen niye çıkamıyorsun dese hoca bak diyecekler. Yani orada gördüğün bir yanlışı sen alıp sen düzelteceksin yani. Yani vazife budur. Cüveyri annemizin burada yaşadığı duruşu efendim tabi haber alıyor işte kabilesi geliyor ne kadar seviniyor işte resmi işlemler bittikten sonra bugünkü cümleyle babasıyla bir araya gelince işte babacına soruyor niye geç kaldınız diyor bu sizin vazifeniz diyor. Aman kızım biliyorsun diyor yani orada memur gelirdi diyor memur alırdı memur diyor gelmeyince biz yola çıktık yani bir taraftan Resulullah'ı suçlamıyor Resulullah onları suçlamıyor. Resulullah hanımına çıkış yapmıyor. Hanımı bir şey yapmış gibi davranmıyor. Herkeste muazzam bir duruş var. Bu duruşun iyi anlaşılması lazım. Elbette ki bir radyo programında, bir saatlik programda bunların anlaşılması elbette ki çok zordur. Karışık gibi görünse de aslında karışık değil. Çok tatlı, çok güzel hadiseler bunlar. Bu tatlılığı, bu güzelliği en güzel bir şekilde yine hep beraber sürdürmek üzere, bundan sonraki programlarda buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.